Ayrım 5.
Canilere verilen ölüm cezasına da aşağı yukarı aynı açıdan bakılabilir. İnsanlar katil olurlarsa idam edilmeyi, katillerin kurbanı olmamak için kabul ederler. Bu anlaşmada insanın kendi yaşamını dilediği gibi kullanmasının ötesinde yalnızca yaşamın güvence altına alınması düşünülür. Bağışçılardan herhangi birinin anlaşmayı yaparken kendini astırmayı tasarlaması ise söz konusu değildir. Zaten toplumsal tüzeye karşı gelen her kötü insan işlediği ağır suçlarla yurduna baş kaldırmış ve ihanet etmiş olur. Yasalarını çiğnediği için yurdunun üyesi olmaktan çıkar. Hatta ona savaş açmış sayılır. Devletin korunmasıyla onunki birbiriyle bağdaşmadığı için ikisinden birinin yok olması gerekir ve suçlu öldürüldüğünde bir yurttaş olarak değil düşman olarak öldürülmüş olur. Yargılama ve karar o kişinin toplumsal anlaşmayı bozduğunun, dolayısıyla da artık devletin üyesi olmadığının kanıtı ve anlatımıdır. En azından devletin topraklarında yaşamış olmakla kendini onun üyesi kabul ettiği için ya sözleşmeye aykırı davranmış biri olarak sürgün edilerek ya da halk düşmanı olarak idam edilerek devletten koparılıp atılması gerekir. Çünkü böyle bir düşman bir tüzel kişi değil bir insandır ve savaş tüzesi benzeri durumlarda yenilerinin öldürülmesini gerektirir. Bununla birlikte bir suçluya ceza biçme işinin özel bir edim olduğu söylenebilir. Evet öyle. Hüküm verme işi de zaten bu yüzden egemen varlığa bırakılmıştır. Bu hak egemen varlığın kendi başına kullanamadığı için başkasına bırakabileceği bir haktır. Aslında tüm düşüncelerim birbiriyle tutarlı fakat doğaldır ki hepsini aynı zamanda aktaramam. Kaldı ki sık sık ölüm cezasına başvurulması yönetim bakımından her zaman için bir güçsüzlük ya da tembellik belirtisidir. Hiçbir kötü insan yoktur ki şu ya da bu işi yapacak biçimde yararlı duruma getirilemesin. Yaşaması tehlikeli olmayanı öldürmeye, ibret için bile olsa kimsenin hakkı yoktur. Bir suçluyu bağışlama ya da yasanın öngördüğü ve yargıcın verdiği cezadan bağışık tutma hakkına gelince bu hak yalnızca yargıcın ve yasanın üstünde olana yani egemen varlığa aittir. Yine de egemen varlığın ya da oyunun bu konudaki hakkı pek belirgin olmadığı gibi bu hakkı kullandığı durumlar da pek azdır. İyi yönetilen bir devlette ceza azdır fakat bağışlamalar çok olduğundan değil suçlu az olduğundan. Devlet çökerken suçların çoğalması cezasız kalmalarını sağlar. Roma'nın Cumhuriyet döneminde ne senato ne de konsüller ceza bağışlamaya hiçbir zaman kalkışmadılar. Halk bile kimi zaman kararlarını geri aldıysa da bağışlama yolunu pek kullanmıyordu. Bağışlamaların sıklaşması, kısa süre sonra suçların ortak bağışlanmasına bile gerek kalmayacağını gösterir ki bu gidişin nereye varacağını herkes bilir. Ama şu sırada vicdanımın homurdanmaya başladığını ve beni yazmaktan alıkoyduğunu duyumsuyorum. Bu sorunları bırakalım da ömrümde hiç yoldan çıkmamış ve hiçbir zamanda bağışlanma gereksinimi duymamış biri tartışsın. 6. Bölüm Yasa. Toplumsal anlaşma ile siyasal oyruna yani bedene ruh verdik. Şimdi yapılacak şey yasama erkiğiyle ona devim ve istenç vermek. Çünkü oyrunun oluşumunu ve birliğini sağlayan ilk edim kendini koruması için ne yapması gerektiği konusunda henüz hiçbir şey belirlemiş değil. Düzene uygun ve iyi olan insanların kabulünden bağımsız olarak eşyanın gereği iyi ve güzeldir. Her çeşit adalet Tanrı'dan gelir. Kaynağı yalnız Tanrı'dır. Ama biz adaleti bu denli yücelerden almasını bilseydik ne hükümete ne de yasalara gereksinim duyardık. Yalnız ustadan kaynaklanan evrensel bir adalet kuşkusuz var. Fakat bu adaletin biz insanlar arasında kabul görmesi için karşılıklı olması gerekir. Dünyayı insanlar açısından incelediğimizde görürüz ki insanlar arasında da adaletin yasaları doğal yaptırımlar olmazsa etkisiz kalır. Doğru insan herkese karşı bu yasalara göre davranır ama kimse ona karşı yasalara uymazsa yasalar ancak kötünün yararına, iyinin zararına işler. Bu yüzden hakları ödevlerle birleştirmek ve adaleti kendi konusuna yöneltmek için sözleşmeler ve yasalar gerekir. Her şeyin ortak olduğu doğal yaşam evresinde kendisine herhangi bir söz vermediğim bir kimseye hiçbir şey borçlu değilimdir. Ancak bana gereksiz olanın başkasının olmasına razı olurum. Oysa tüm hakların yasalarla saptandığı yurttaşlar topluluğunda durum hiç de böyle değildir. Peki ama yasa nedir? Bu sözcüğe yalnızca doğa ötesi bir takım anlamlar yüklemekle yetinirsek anlaşamaz, fikir yürütür dururuz. Ayrıca bir doğa yasasının ne olduğunu anlatarak bir devlet yasasının ne olduğunu daha iyi anlamış olmalıyız. Özel bir şeye yönelmiş genel bir istenç olamayacağını daha önce söylemiştim. Gerçekten bu özel şey ya devletin içindedir ya da dışında. Devletin dışındaysa kendisine yabancı bir istenç ona göre genel olamaz. Devletin içindeyse onun bir parçasıdır demektir. O zaman da bütün ile parça arasında bir ilişki kurulur ve bu ilişki onları iki ayrı varlık durumuna sokar. Biri parça, öteki parça eksiğiyle bütün. Ne var ki parçası eksik bütün, bütün değildir. Ve bu durum sürüp gittikçe ortada bir bütün değil, ancak birbirine eşit olmayan iki parça var demektir. Bundan da birinin istencinin öteki için hiç de genel olmadığı sonucu çıkar. Fakat halkın tümü yine tüm halk için karar verdiğinde yalnızca kendini dikkate almış olur ve o zaman oluşan ilişki aynı bütünün bir açıdan bir öteki açıdan bakıldığında ortaya çıkan iki görüntüsü arasındaki ilişkidir. O zaman üzerinde karar alınan konu, kararı alan istenç gibi geneldir. Benim yasa dediğim şey de işte bu edimdir. Yasaların konusu her zaman geneldir dediğimde bundan şunu anlıyorum. Yasa uyrukları bir bütün, eylemleri ise soyut olarak alır. Bir insanı bir birey ya da bir eylemi özel bir eylem olarak değil. Yasa bir takım ayrıcalıklar kabul edebilirse de adını belirterek kimseye ayrıcalık tanıyamaz. Yurttaşları sınıflara ayırabilir. Hatta bu sınıflara girmeye hak kazanmak için gerekli nitelikleri de belirtebilir. Fakat şu ya da bu kimseyi adını söyleyerek bu sınıflara sokamaz. Bir krallık yönetimi ve hanedan düzeni kurabilir. Fakat ne kralı kendisi seçebilir ne de bir kral ailesi atayabilir. Kısacası bireysel konularla ilgili hiçbir görev ve hizmet yasama yetkisine dahil olamaz. Bu düşünceler de açıkça gösteriyor ki yasa yapmak kimin işidir diye sormaya artık gerek yok. Çünkü yasalar genel istencin edimleridir. Hükümdar yasaların üstünde midir, altında mı diye sormaya da gerek yoktur. Çünkü hükümdar da devletin bir üyesidir. Yasa haksız olur mu, olmaz mı diye düşünmek de gereksiz. Çünkü hiç kimse kendisine haksızlık etmez ve nasıl olur da insan hem özgürdür hem de yasalara bağlı diye sormak da yersizdir. Çünkü yasalar bizim istencimizin kaydedildiği belgelerden başka bir şey değildirler. Yine görülüyor ki yasa istencin ve konunun evrenselliğini nefsinde toplamaktadır. Bu nedenle de kim olursa olsun bir insanın kendi başına verdiği buyruklar yasa değildir. Yalnızca kararnamedir. Bir egemenlik edimi değil, bir yönetim edimidir. Bu durumda ben hangi yönetim biçimi altında olursa olsun yasalarla yönetilen her devlete cumhuriyet adını veriyorum. Çünkü yalnız o zaman yönetim kamu yararınadır ve kamu yararı yalnız o zaman önem taşır. Her meşru yönetim cumhuriyetçidir. Dipnot. Ben bu sözcükle yalnız aristokrasi ya da demokrasi değil, genel olarak yasadan başka bir şey olmayan genel istencin güdümündeki her çeşit yönetimi erekliyorum. Bir yönetimin meşru olması için egemen oyrunun hizmetinde yürütme görevi üstlenmiş olması gerekir. Bu durumda monarşi de cumhuriyet sayılır. Bu bir sonraki kitapta açıklanacak. Yönetimin, hükümetin ne olduğunu ise ileride anlatacağım. Yasalar aslında yurttaşlar arası ortaklığı oluşturan koşullardan başka bir şey değildir. Yasalara boyun eğmek zorunda olan halk, yasaları koyan halkın kendisi olmalıdır. Toplumun koşullarını düzenleme işi ona katılanlara aittir. Peki bu düzenlemeyi nasıl yapacaklar? Oturup anlaşarak mı? Hiç beklenmedik bir esin sonucu mu? Siyasal oyunun bu istençleri dillendirecek bir örgeni var mıdır? Gerekli bağıtları oluşturmak ve yayınlamak için gerekli ileri görüşlülüğü ona kim sağlayacak ya da kararları gerektiği zaman nasıl alacaktır? Neyin iyi olduğunu pek ender bilebildiği için, ne istediğini çoğu zaman kendisi de bilmeyen kör bir yığın, yasama dizgesi gibi böylesine büyük, böylesine güç bir girişimin altından nasıl kalkar? Halk doğası gereği her zaman iyi ister ama yine doğası gereği iyi her zaman göremez. Genel istenç her zaman doğrudur fakat onu yönlendiren anlayış her zaman aydın bir anlayış olmayabilir. Genel istencin her şeyi olduğu gibi görmesini, kimi zamanda nasıl görmesi gerekiyorsa öyle görmesini sağlamak, aradığı doğru yolu ona göstermek, onu özel istençlerin aldatıcı etkisine karşı güvenceye almak, ayrı zaman ve yerlerde geçen olayları kıyaslamasını sağlamak, önünde duran, elle tutulabilir yararların çekiciliği ile uzak ve gizli kötülüklerin tehlikesini birlikte göstermek gerekir. Birey iyiyi görür ama teper. Halk ise iyiyi ister ama göremez. Her ikisinin de kılavuza gereksinimi vardır. Bireyi istencine usunu uydurmaya zorlamak, halka ne istediğini bilmeyi öğretmek gerekir. Bu yapıldığı zaman halkın aydınlanması sonucu toplumsal oyrunda sağduyu ile istenç buluşur. Ayrı yanlar el birliği eder ve böylece bütünün gücü doğruğa ulaşır. Bir yasa koyucuya gereksinim işte bundandır. 7. Bölüm Yasa Koyucu. Uluslara en uygun düşen en iyi toplum kurallarını bulup belirlemek için insana özgü tüm tutkuları yaşadığı halde hiçbirine kapılmayan, doğamızı tam anlamıyla bildiği halde onunla hiçbir bağı olmayan, mutluluğu bizimkine bağlı olmadığı halde bizim mutluluğumuza yakından ilgilenen, zamanın akışı içinde kendine uzak bir utkuyu amaç edinip bir sonraki yüzyılda keyfini sürmek için bir yüzyıl emek verebilen yüksek bir anlak gerek. Dipnot. Bir halk ancak yasaları işe yaramaz hale gelmeye başladığında ünleniyor. Lukargos'un yasalarıyla kurulan kurumlar, Spartalıları kim bilir kaç yüzyıl mutlu ettikten sonradır ki Yunanistan'ın öteki kesimlerinde onlardan söz edilmeye başlandı. İnsanlara yasalar vermek tanrıların işi olmalı. Caligula'nın edimsel açıdan öne sürdüğü düşünceyi Eflatun, Politikos'unda yurttaşın ya da kralın tanımını araştırırken halk açısından ele alır. Büyük hükümdarlara çok ender rastlandığı doğruysa eğer, büyük yasa koyuculara rastlamanın nedenle zor olduğunu varın siz düşünün. Kralın yapması gereken yasacının göstereceği örneğe göre davranmaktır yalnızca. Yasacı, makinayı bulan ise hükümdar onu kurup işleten işçiden başka bir şey değildir. Montesquieu, toplumlar oluşurken ilk zamanlar yasaları cumhuriyetlerin başkanları yapar. Daha sonra da yasalar başkanları yetiştirir der. Bir halkı yasalandırmaya, kurumlaştırmaya kalkışan kimse, hani neredeyse insan doğasını değiştirecek denli güçlü duyumsamalı kendisini. Her biri başlı başına eksiksiz birer bütün olan her bireyi, bir bakıma yaşamını ve varlığını borçlu olduğu, daha büyük bir bütünün parçasına dönüştürecek denli güçlü, insan yapısını değiştirip güçlendirecek, hepimizin doğadan aldığımız özdeksel ve bağımsız varlığımızı, tinsel yani manevi bir varlığa ve bir bütünün parçasına dönüştürecek denli güçlü olmalıdır. Kısacası insandan, ona özgü güçlerini alıp yerine başkalarının yardımı olmaksızın kullanamayacağı yabancı güçler vermek gerekir. Bu doğal güçler ne denli ölüp yok olursa yeni kazanılan güçler o denli büyük ve sürekli, kurum da o denli sağlam ve yetkin olur. Öyle ki her yurttaş öteki yurttaşlardan soyutlandığında bir hiç iste ve hiçbir şey yapamıyorsa ve bütünle erişilen güç tüm bireylerin doğal güçlerinin toplamına eşitse ya da ondan üstünse işte o zaman yasaların ulaşabilecekleri en kapsamlı kusursuzluğa eriştiği söylenebilir. Yasa koyucu devlet içinde her bakımdan olağan dışı bir insandır. Ökeliğiyle yani dehasıyla olduğu denli devletteki görevleriyle de öyle olmalıdır. Bu görev ne bir yönetim işidir ne de egemenlik. Cumhuriyeti oluşturmuştur ama yapısında kesinlikle yer almaz. İnsanlara özgü güçlülük tutkusuyla ortak hiçbir yanı olmayan özel ve üstün bir işlevdir bu. Çünkü insanlara komuta eden yasalara, yasalara komuta eden de insanlara komuta etmemeli. Yoksa yasaları tutkularını araç yapar ve kendi yaptığı yasalarla çoğu zaman haksızlıklarını sürdürür. Bir takım kişisel görüşlerinin kendi yapıtının kutsallığına gölge düşürmesine hiçbir zaman engel olamaz. Lycurgus yurduna yasalar yaptığında işe tahtından vazgeçerek başladı. Yunan kentlerinin çoğunda yasaları yabancılara yaptırırlardı hep. Çağımız İtalya'sındaki cumhuriyetler de çoğu zaman bu yönteme öykündüler. Cenevre Cumhuriyeti de öyle yaptı ve bunun yararını gördü. Dipnot. Calvin'i yalnız tanrı bilimci sayanlar onun ökeliğinin yani dehasının enginliğini iyi bilmeyenlerdir. Bizim o bilgece buyrultularımızın kaleme alınmasında Calvin'in büyük emeği geçmiştir ve bu buyrultular Institution adlı yapıtı ölçüsünde onur vermektedir kendisine. Zaman dinsel inançlarımızı ne denli alt üst ederse etsin, yurt ve özgürlük aşkımız sönmediği sürece bu büyük insanın anısı her zaman hayırla anılacaktır. Roma en parlak günlerinde zorbalığın tüm kötülüklerinin hortladığını gördü ve yasama gücüyle egemen gücü aynı kimselerde topladığı için de az kalsın yok oluyordu. Bununla birlikte degenvirler bile yalnız kendi yetkilerine dayanarak yasa yapma hakkını kullanmaya kalkmadılar. Dipnot, degenvir Latince 10 insan anlamına geliyor. Roma'da Cumhuriyet döneminde yazılı yasaları derlemekle görevlendirilen anayasa yargıçları. 12 levha yasası da onların yapıtıdır. Halka size önerdiklerimizden hiçbiri siz kabul etmedikçe yasa haline gelemez. Romalılar mutluluğunuzu sağlaması gereken yasaları yine siz kendiniz yapın diyorlardı. Bu durumda demek ki yasaları kaleme alan kimsenin hiçbir yasama hakkı yoktur ya da olmaması gerekir. Hatta halk da başkasına aktarılamayan bu haktan dediği zaman vazgeçemez. Çünkü temel anlaşmaya göre kişiler üzerinde yalnızca genel istenç zorlayıcıdır. Ve kişisel bir istencin genel istence uygunluğu ise ancak halkın özgür oylarıyla anlaşılabilir. Bunu daha önce de söylemiştim ama yinelemekte yarar var. Görüldüğü gibi bu yasama işinde birbiriyle bağdaşmayan iki şey var. Biri insan gücünü aşan bir girişim, öteki bu girişimi gerçekleştirmesi gereken hiç düzeyinde bir yetki. Üstünde durulması gereken bir başka güçlük daha var. Halka halkın diliyle değil de kendi dilleriyle seslenmek isteyen bilgeler anlaşılmamaya mahkumdurlar. Oysa halk diliyle anlatılması olanaksız bin bir çeşit düşünce vardır. Fazla genel görüşleri ve fazla uzak konuları ise halk anlayamaz. Her birey ancak kendi özel çıkarına uygun düşen hükümet tasarılarından hoşlandığı için iyi yasaların dayattığı uzun süreli yoksunlukların kendisine sağlayabileceği yararları kolay kolay ayrımlayamaz. Yeni doğan bir halkın siyasanın sağlam ilkelerini benimseyebilmesi ve devletin yararıyla ilgili temel kurallara uyması için nedenin yerini sonucun alması, yasalarca oluşturulması gereken toplum ruhunun yasaların önüne geçip onları yönlendirmesi ve insanların yasalarla erişmeleri gereken noktaya yasalardan önce varmış olmaları gerekir. Bu durumda yasacı ne güç ne de ust yolunu deneyemediğinden, halkı şiddete başvurmadan sürükleyebilen ve inandırmadan yola getirebilen başka tür bir yetkiye başvurmak zorundadır. İşte ulusların kurucularını öteden beri Tanrı'yı işe karıştırmaya ve kendi bilgeliklerini Tanrılara mal etmeye zorlayan da, gerek insanın gerek sitenin oluşumunda aynı erkek kabullenen ve devletin yasalarına doğa yasalarıymış gibi boyun eğen, hakların genel mutluluk boyunduruğuna boyunlarını rahatça uzatıp o boyunduruğa uysallıkla katlanmalarını sağlama isteğidir. Sıradan insan algısının çok üzerindeki bu yüce bilincin buyurduğu kararları, yasacı, insana özgü kaygıların sarsamadığı kimseleri tanrısal güçle yola getirmek için ölümsüzlerin ağzından söyletir. Dipnot. Gerçekte der Machiavelli, hiçbir ülkede olağan dışı bir yasacı yoktur ki Tanrı'ya başvurmuş olmasın. Yoksa koyduğu yasaları kimse kabul etmezdi. Gerçekte bilge kişinin bildiği birçok yararlı bilgi vardır. Fakat aynı bilgilerde başkalarını inandıracak ölçüde bir takım nedenler yoktur. Fakat ne tanrıları konuşturmak ne de onların sözcülüğünü yaptığına başkalarını inandırmak her insanın yapabileceği bir şey değildir. Yasacının sahip olduğu yüksek ruh gerçek bir tansıktır. Yerine götürdüğü görev de bunun kanıtıdır. Taş levhalara herkes bir şeyler yazabilir ya da bir kahine para verip istediğini söyletebilir ya da tanrısal bir varlıkla gizli ilişkideymiş gibi görünebilir ya da bir kuşu kulağına bir şeyler fısıltacak biçimde eğitebilir ya da istediğini halka dayatmanın daha başka kaba yollarını bulabilir. Hatta bu türden bir adam bir takım abuk subuk insanı bir fırsatını bulup çevresine toplayabilirdi. Fakat hiçbir zaman güçlü bir yönetim kuramaz ve çok geçmeden gariplikleriyle birlikte yok olup gider. Boş gösterilerini sağladığı bağ da geçicidir. Bağları yalnızca bilgelik sürekli kılar. Hala geçerli olan Yahudi yasası, İsmail'in oğlunun 10 yüzyıldır dünyanın yarısını yöneten yasası, bu yasaları koyanların büyüklüğünü bugün de herkese ilan ediyor. Ve kendini beğenmiş felsefe ya da kör particilik ruhu, bu insanlara talihli üçkağıtçılar gözüyle baka dursun, gerçek yönetici onların yasalarında uzun ömürlü kurumlara önderlik eden o büyük ve güçlü ökeliği görüp hayranlık duyuyor. Tüm bunlara bakıp da Warburton gibi İngiliz bilgin, filozof ve tanrı bilimci, siyasa ile dinin biz insanlar arasında ortak bir amaca yöneldiği sanılmasın. Uluslar oluşurken biri ötekini araçlık eder yalnızca. 8. Bölüm Halk. Bir mimar büyük bir yapıya başlamadan önce yapının ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağını anlamak için nasıl toprağı inceler ve sondalarsa bilge yasacı da oturup doğrudan yasaları kaleme almaz. Önce yasaları hangi halk için yazacaksa o halkın bunları taşıyıp taşıyamayacağını araştırır. Eflatun da Arkadyalılar ve Kriyanlılar için yasa yapmaya bu yüzden yanaşmadı. Çünkü bu iki halkın varsız olduklarını ve eşitliğin zahmetlerine katlanamayacaklarını biliyordu. Yine bu neden nedir ki Minos kötülüklere gömülmüş bir halkı sıkı düzen yani disiplin altına almadığı için Girit'te iyi yasalar ve kötü insanlar yaşıyordu. Yeryüzünde iyi yasaları taşıması olanaksız görünen nice ulus parlamış, taşıyamayacak durumdaki nicesi ise iyi yasalara kavuşmak için pek az zaman bulabilmiştir. İnsanlar gibi halkların çoğu da yalnızca gençliklerinde uysaldırlar. Yaşlandıkça dik başlı olurlar. Alışıklar bir kez yerleşip önyargılar kökleşti mi artık onları değiştirmeye kalkmak hem tehlikeli hem boşunadır. Halk hekimi görünce titremeye başlayan ödlek ve akılsız hastalar gibi tıpkı dertlerine el sürülmesini, bu dertlerin yok edilmeleri için bile olsa istemez. Kimi hastalıklar insanların kafasını nasıl alt üst edip geçmişi unutturursa, devletlerin yaşamlarında da kimi zaman öyle zorlu dönemler olur ki, devrimler halk üzerinde kimi bunalımların bireyler üzerinde yaptığını yapar. Geçmişin yılgısı unutmanın yerini alır ve iç savaşlarla yanıp yıkılan devlet, deyim yerindeyse kendi küllerinden yeniden doğar ve ölümün kollarından sıyrılıp gençlikteki gücüne yeniden kavuşur. Lycurgus zamanında Sparta'da, Tarquinuslardan sonra Roma'da da böyle oldu. Günümüzde ise Hollanda ve İsviçre tiranlar kovulduktan sonra aynı şeyleri yaşadılar. Fakat bu tür olaylara çok az rastlanır. Bunlar ayrıksı yani istisnai olaylardır ve oluş nedenlerini her zaman için söz konusu devletin özel yapısında aramak gerekir. Hatta aynı şey aynı halkın başına iki kez gelmez. Çünkü bir halk barbar kaldığı süre içinde özgürlük elde edebilir. Ama uygarlık zembereği boşalmış bir halk bir daha özgür olamaz. Karışıklıklar yüzünden yıkılabilir ve devrimler onu kurtaramaz. Kölelik zincirleri kopar kopmaz dağılıp yok olur. Artık ona bir kurtarıcı değil bir efendi gerekir. Ey özgür uluslar, şu özdeyişi aklınızdan çıkarmayın. Olmayan özgürlüğü elde edebilirsiniz ama yitirdiğinizi asla. Gençlik başka bir şeydir. Çocukluk başka. Bireylerin olduğu gibi ulusların da yasalara boyun eğebilecekleri olgunluk çağına gelmelerini beklemek gerekir. Ne var ki bir halkın olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak her zaman kolay değildir ve erken davranıldığında girişim başarısızlığa uğrar. Şu ulus doğuştan sıkı düzene yani disipline yatkındır. Öteki 1000 yıl sonra bile sıkı düzene gelmez. Ruslar hiçbir zaman gerçekten uygarlaşamayacaklar çünkü zamandan önce uygarlaştılar. Petro'nun öykünmeci bir ökeliği vardı. yaratıcı, yoktan var eden, gerçek bir ökelik değildi onunki. Kimi yaptıkları iyiydiyse de çoğu yersizdi. Halkının barbar olduğunu görmüştü fakat uygarlaşacak olgunlukta olmadığını ayrımlayamadı. Halkını önce güçlüklere alıştırması, pişirmesi gerekirken uygarlaştırmaya kalktı. İşe önce Rus gibi olmalarını sağlamakla başlaması gerekirken Almanlar gibi, İngilizler gibi olmalarını sağlamak istedi. Uyruklarına olmadıklarını olmuşla inancı aşılayarak onları olabileceklerini olmaktan alıkoydu. Fransız eğitmenler de böyle yapar. Öğrencilerini öyle yetiştirirler ki çocuklar bir ara parlar, sonra bir hiç olup giderler. Rus İmparatorluğu Avrupa'yı boyunduruğu altına almak isteyecek fakat sonra kendisi boyunduruk altına girecektir. Rusların uyrukları ya da komşuları olan Tatarlar onların ve bizim efendilerimiz olacak. Bu devrim kesinlikle olacak gibi geliyor bana. Tüm Avrupa kralları el birliğiyle bunu hızlandıracak davranışlar içinde. Tatarlar, Jean-Jacques Rousseau ki bu sözcüğü coğrafyası ve tarihiyle gerçek budun bilimsel anlamı dışında belirsiz bir genelleme yaparak kullanıyor. Türkistan kökenli bir halkın adı olan Tatarlar, Orta Asya'da Hazar Denizi'nden doğu kıyılarına değin tüm halklara belirsizce bu ad verilirdi, diyor Litre ansiklopedisi. 9. Bölüm Süreyi. Doğa düzgün yapılı bir insanın boyu posu için nasıl bir takım sınırlamalar getirmişse ve bu sınırlara uyulmadığında ortaya nasıl devler ya da cüceler çıkıyorsa iyi bir devletin yapısı için de benzeri sınırlar vardır. İyi yönetilebilmesi için fazla büyük, ayakta kalabilmesi için fazla küçük olmaması gerekir. İnsan oyrunu için olduğu gibi her siyasal oyrun içinde güç bakımından aşmaması gereken bir doruk nokta vardır ve çoğu kez büyüyeyim derken bu nokta aşılır. Toplumsal bağ yayılma ilerledikçe gevşer. Ve genel olarak küçük bir devlet büyüğü oranla daha güçlüdür. Bu kuralı doğrulayan yüzlerce neden var. Birincisi kaldıracın ucundaki bir nesnenin ağırlığı. Kaldıraç uzadıkça nasıl artarsa yönetim de uzaklık arttıkça öyle güçleşir. Araya giren aracı sayısı arttıkça da daha külfetli olur. Çünkü her kentin önce bir kendi yönetimi vardır ve giderini halk öder. İkincisi her bölgenin kendi yönetimi gelir, bunu da halk öder. Daha sonra sırasıyla eyaletler, satraplıklar, genel ilbaylıklar gelir ki düzey yükseldikçe artan tüm bu giderler hep zavallı halkın sırtına yüklenir. Son olarak en üst yönetim gelir ve hepsinin üstüne tüy diker. Tüm bu ağır yükler altında sürekli ezilen uyruklar, üstelik iyi de yönetilmezler. Başlarında tek bir yönetici olduğu zamankinden daha kötü duruma düşerler. Üstelik olağan dışı durumlarda başvuracakları kaynaklar da kuruyacak duruma gelmiştir. Bu kaynaklara başvurmak gerektiğinde devlet zaten yıkılmak üzeredir. Dahası var. Yönetim yasalara saygıyı sağlamada, ezince yani zulmü önlemede, yolsuzlukları gidermede, uzak yerlerde olabilecek kışkırtmaları engellemede, daha gevşek ve daha yavaş davranacağı gibi halk da hiç görmediği yöneticilerine, dünya ile bir tuttuğu yurduna ve çoğuna yabancı olduğu ülkedaşlarına karşı daha az sevgi besleyecektir. Birbirinden ayrı töreleri olan, karşıt iklimlerde yaşayan ve aynı yönetim biçimine katlanamayan çeşitli eyaletlere aynı yasalar uymaz. Ayrı yasalar yapılması durumunda ise yöneticileri aynı, sürekli ilişki içinde olan, birbirlerinin memleketine gidip gelen, birbirlerinden kız alıp veren insanlar değişik törelerle karşılaşınca mal varlıklarının kendilerine ait olduğundan bile kuşkuya düşerler. Halklar arasında karışıklık ve kargaşa doğar.